Bisiklet Podcast'inden herkese selamlar.
Şimdi yanımızda iki tane arkadaşım var. Oğuzhan ve Arda. Onlarla bu hafta çok güzel bir konu konuşacağız. Bisiklet. Ama bisiklete nasıl başlanır, ne alınır, ne yapılır, ne alınmalı onları konuşacağız. Öncelikle selam verelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Ne haber Arda, ne haber? Oğuzhan, nasılsınız?
Teşekkürler. Kampı da konuşacağız. Ben başlamadan önce bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bu vereceğimiz bilgilerin hepsi bizim kendi tecrübelerimizle edindiğimiz şeyler.
Evet.
Dolayısıyla kesinlikle doğru veya yanlış diye bir şey yok. Hepsi tavsiye niteliğindedir. Biz kendi tecrübelerimizi, hani insanların bu sporu daha rahat yapması için paylaşıyoruz. Bunun ötesinde başka bir şey değil aslında.
Evet. Yani bilgilerimiz sadece bizimle alakalı.
Kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
Evet, şimdi yavaştan başlayalım. Öncelikle sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Mesela herkes bisiklete başlıyor. İlk önce gidiyor bisiklet alınıyor ama tabii çok bilmediği için gidiyorlar bir mağazaya ve mağazada onlara böyle tekerli, böyle süspansiyonlu 15-17 kilo aralığında bisiklet satılıyor.
Evet.
Sizce ilk bisiklet ne olmalı, ne alınmalı? Ve ne kadar bütçe olmalı mesela?
Evet. İstersen Arda başlasın ilk önce.
Okey, ben başlayayım. Öncelikle ilk bisikletin bütçesinden başlayayım. Daha bisiklete yeni başlıyorsanız ben pahalı bir şey almanızı önermiyorum.
Ben de önermiyorum.
Sonuç olarak bisiklet bizim için her ne kadar güzel bir hobi olsa da insanların farklı zevkine göre bu iş değişebiliyor. Dolayısıyla bütçenizi çok zorlamayacak, hatta çaldırdığınızda da çok üzülmeyeceğiniz bir bisiklet almanız sizin için yararlı.
Evet.
Çünkü bisiklete yeni başlayan arkadaşlar daha nasıl saklamasını da gerek bilmediği için yeni başlayıp çok çaldıran da gördüm.
Evet.
Dolayısıyla sizi bütçe olarak üzmeyecek, o tabii ki sizin bütçenize bağlı artık, herkesin bütçesine bağlı, üzmeyecek modelden başlayabilirsiniz.
Evet.
Biraz ben tipinden bahsedeyim, ondan sonra da sözü size vereyim. Ülkemizde aslında en fazla MTB tipinde bisikletler satılıyor.
Dağ
bisikleti tarzında. Bunlar aslında fiyatları biraz daha düşük oluyor. Neredeyse böyle 1000 TL altından başlayıp böyle çok daha yükseklere gidiyor. Bu ve çoğu yeni başlayan kişide MTB tarz bisiklet aldığını görüyorum.
Evet.
Hani bu bisiklet ön amortisörünün olması ve görece tekerlerinin büyük olması stabilite anlamında ve kollarınızı yormama açısından iyi bir takım pozitif avantajları var. Ama öte yandan da bisikletin akıcılığını ve bisikletin ağırlığını da etkileyen bu şeyler arasında da dezavantaja dönüşmektedir.
Ya aslında bayağı yorucu bisikletler yani. Evet. İlk bisiklet olarak.
Ben de buna ek olarak ilk bisiklet seçiminde genelde insanlar böyle bir heyecanla işte biz de gruplara katılalım, biz de bisiklet sürelim, işte bisikletle vakit geçirelim deyip bir anlık heyecanla yanlış seçimler yapabiliyorlar. O yüzden İlk bisiklet seçiminde doğru olan bisikleti almak oldukça zor.
Evet.
O yüzden çok pahalı bir bisiklete yönelip ilk seçimlerinde o yüzden pahalı bir bisiklet almalarını istemiyorum. Çünkü bu yanlış bir tercih olabilir. Daha sonra değiştirmek isteyebilirler. Çünkü belli bir süre sonra. Bir de bu hobiye devam edip etmeyecekleri de belli olmuyor. Sadece 2 gün 3 aktivitede kullanıldıktan sonra balkonda da durabiliyor bisiklet genelde. Yani o yüzden ucuz bir bisiklet, olabildiğince hafif bir bisiklet deneyip, test edip, evet ben bu işi sevdim dedikten sonra, ben bu işe devam edeceğim dedikten sonra daha detaylı bir seçim olabilir.
Evet. Peki size sorayım. İlk bisikletiniz neydi?
Benim ilk bisikletim Sedano 711'di. Aslında o olsun diye almamıştım. O zaman sahibinden kolumda Eskişehir'deki ikinci el bisikletlere bakıyordum.
Evet.
Hani o ikinci el bisiklet uygun geldiği için almıştım. Hani ben biraz daha böyle sonuca yönelik şey bilirtim. Yani hep böyle iyi olsun, ucuz olsun deyip de ne olsun onu çok söylemedik aslında burada.
Evet.
Yani benim önerim kesinlikle ben full süspansiyon yani göbek tarafında da bir ortasında süspansiyon olan bir bisikleti ilk bisiklet olarak önermiyorum. Veya bazı süspansiyonların açılıp kapanma mesafeleri de çok uzun oluyor ve iyi süspansiyonlar. Onu da önermiyorum çünkü bu bisikletler sizi böyle hani dağlık bir arazide yokuş aşağı inerken hızlı inmenizi sağlayacak şeyler ama ilk bisiklete başlayan birisinin hani bu şekilde bir endişesi olduğunu düşünmüyorum.
Evet.
Hani böyle düz yolda süreceksiniz, işte velosipede aktivitelere falan katılacaksınız aslında.
Evet.
Basit bir dağ bisikleti, hani mümkün olduğu kadar hafif ve tekerleri çok kalın olmayan veya şehir veya tur bisikleti, hibrit bisikletler olarak da geçen bisikletler aslında Merida Cross
Crossway
var. Yani Crossway bence bunlardan iyi bir örnek.
Hatta
yani
süspansiyonsuz olan düz maşa
da olabilir. Düz maşa da olabilir. Evet. Bir tek düz alüminyum maşalar, eğer maşa alüminyumsa, karbon veya çelik değilse biraz fazla titreşimi de aktarıyor.
Evet.
Onları ettiğim. Dolayısıyla hani basit bir süspansiyon olması da bir açıdan da hani elleri bilekleri vurmaması için iyi.
Ama yine de ağırlık sonuçta. Onu taşımak yerine bence ne bileyim düz maşa daha mantıklı olabilir. Yani. Bir de peki biraz önce konusu açılmışken onu sorayım. Sizce ilk bisiklet olarak ikinci el bisiklet alınır mı?
Bence evet.
Ben daha mantıklı bir ikinci el en azından bakılır, görülür ve yani devam etmeyecekse de yeniden satabilir.
Evet.
Gidip sıfır bisiklet almasına gerek yok.
Tabii yanında bir bilen olursa bisikleti incelemesi için.
Evet, daha da yararlı olabilir. Olsan sen söylemek ister misin ilk bisikletini?
Evet, tesadüfi olarak benimki de sedanı 711'di. Aslında daha önce birçok bisikletim oldu ama mantıklı bir şekilde karar verip mağazaya gidip aldığım ve onunla planlarım olan bisikletin ilk sedanı 711'di. Yanlış tercih yapmıştım. Modelde değil, kadro boyunda. Ben de kendime göre küçük bir kadroyla başlamıştım.
Evet.
Ve daha sonra o kadroyu kendime göre adapte edebilmek için farklı aparatlar kullanmıştım. Gidon Boğazı gibi. Öyle. Ben de ilk anlamda Arda'nın dediklerine katılıyorum. Olabildiğince hafif, ucuz ve amortisörsüz hatta. Olursa da
ben
sadece
amortisörsüz ön, diyorum.
Maşada olan bir amortisör. Çift amortisör değil de sadece ön maşada. Toparlamak gerekirse çok pahalı olmayan şehir bisikleti, şehir ve tur bisikleti dediğimiz ince tekerlekli bisikletler tercih etmelerini öneriyorum.
Evet. Sen ne diyorsun abi?
Ben bunun yanında olsanın dediklerine katılıyorum. Bu bisikleti tercih ederken illa sıfır alınacak diye bir şey yok.
Evet.
Çünkü bisiklete bir sürü başlayan insan oluyor ve bu arkadaşlar başlangıç bisikletin oluyor ama gerek kendine uygun olmuyor, gerek çevre uygun olmuyor. Böyle bir ay, iki ay sonra bisikletler balkonda durabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla o model bisikletlerde işte nasıl 500-1500 lira arası bisikletlerde çok bir alım satım var. Mesela örneğin 7000-8000 lira ikinci el bisikletler çok zor satılırken orada piyasa daha canlı. Dolayısıyla sıfır bisiklet almadan önce de işte sahibinden.com gibi veya Facebook'taki o ikinci el bisiklet sayfaları gibi oralarda bir araştırması, bisikletin görülmesi önemli. Hele Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar bu konuda daha avantajlı çünkü bir sürü çeşit var. Oğuzhan'ın dediğine ek olarak
kadro boyundan bahsedeyim.
Kadro boyundan bahsedeyim aynen.
Bir de ikinci el bisiklet alınır mı onu da
Tamam. Ben de ondan bahsedeyim biraz sonra.
Tamam. İlk başta kadro boyundan ben bahsedeyim. Kadro boyu aslında bisiklet üzerinde gördüğünüz rakamlarda iki farklı tip ölçülendirme göreceksiniz. Bir tanesi inçe dayalı. Genelde MTB bisikletler inç şeklinde oluyor.
Evet.
15, 17, 19 inç diye. Bunun yanında şehir tur bisikletleri, yol bisikletleri, de santim olarak geçiyor. İşte 50 santim, 52 santim, 42 santim diye.
Evet.
Burada önemli olan şu, her 17 inç bisikletin şeyi size uygun demek değil. Ölçüsü uygun demek değil. Çünkü o aslında 17 inçte belirtilen mesafe sele borusunun bağlandığı yerden aşağıda aynı kolun bağlandığı yere kalan mesafe ifade ediyor ama bisiklet üstünde bir sürü farklı ölçü var. İşte sele borusundan gidona mesafe,
aynen,
arka tren mesafesi veya maşanın açısı gibi. Ve aslında bunlar profesyonel bisikletçilerde hani tamamen onun vücuduna uygun şeyler yapılıyor.
Hı hı.
Ama kesinlikle yeni başlayan bir kişide buna ihtiyaç yok. Sizin ölçülerinize azami düzeyde, asgari düzeyde uyum gösterecek bir bisikleti seçebilirsiniz. Ben kendimden örnek vereyim. Boyum 1.76. İlk bisikletimde Sedona 711 modeliydi.
Evet.
17 inç kadrosu zaten medium kadro diye geçer genelde 17 inçler. Bana rahatlıkla olmuştu. Bunu internetteki ölçülerden biraz anlamanız zor. Çünkü orada böyle santimler, inçler falan.
Evet, bayağı karışık bir tablo var orada.
Karışık bir tablo var. Benim size önerim, alacağınız bisikleti gidip yerinde denemeniz lazım.
Evet.
Denerken de dikkat etmeniz gereken şey, birincisi çok fazla şeye yapmıyor olmanız lazım gidonun üstüne.
Evet.
Tam tersi olarak bazı yeni başlayanlarda görüyoruz, böyle gidonu da kendini ince çekerek böyle neredeyse sırtı dik, hani tabiri caizse kazık yutmuş bir şekilde duruyor. Aslında bu da doğru bir bisiklet duruş pozisyonu değil. İşte şeyin ya bir miktar yatması lazım sırtın.
Aynen.
Yani tam bir açı değeri bilmiyorum işte.
Tamam,
40
derece yatması lazım.
Abi, yani biraz belde de ağırlığı taşınıyor olması lazım.
Evet.
Ve bunu yaparken de aslında sele ve uygun sele borunuzu kendinize göre ayarlamanız lazım.
Hı.
Bunu ayarlamak için yine internette bir sürü şey var. Ben basitçe şeyi biliyorum aslında. Ayağınızın topuğunu pedala koyduğunuzda pedal en alt noktadayken böyle ayağınızın hemen hemen dümdüz olması lazım.
Açılmış olması lazım.
Bu dümdüz açıldığı zaman da sizin seleden böyle o tarafa doğru kaykılmıyor olmanız lazım. O da önemli.
Evet.
Çünkü
evet,
seleden kaykılarak onu ayarlayabilirsiniz. Ve bu dümdüz açılması uygun pozisyon oluyor. Bunu da aslında bisiklet sürerken ayağınızın bu ayak topu denen bölgesini basarak aslında sürdüğünüzde pedalı tam aşağı bastığınızda böyle ayağınızın tam düz olmuyor olması
evet,
lazım.
Açılmaması lazım.
Aynen. Komple açılmaması lazım. Bu şekilde siz size uygun kadro boyu olursunuz. Ve kadro boyu ne kadar büyük olması gerektiğinde ise şu bisikleti bacaklarınızın aranızı aldığınızda o ortadaki boru şeye pantolonunuzun A kısmına değmiyor olmaması lazım. Ve kendi seleburunuzu ayarladığınızda seleburunun bir çıkma mesafesi var. Kadroda evet. Küçüldükçe o artacak. Onun da çok fazla çıkmıyor olması
evet.
lazım.
Evet.
Benim ölçülerle ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar.
Bunlar.
Sizler ilave ettiklerinizde evet. isterseniz programa yani, devam edin.
Yani bunlar ölçülerle alakalı bunlar. Ve bu ölçülerle yani bisiklet almayı düşünürken bu ölçüleri göz önünde bulundurarak hem sıfır hem de ikinci el bisiklet alabilirsiniz. İkinci el bisiklet alırken dikkat etmeniz gereken şeyler işte internet sitesi üzerinden hem Letgo'dan hem sahibinden.com üzerinden beğendiğiniz modeller olabilir. Sizlere tavsiyem bisiklet farklı bir şehirdeyse mutlaka o şehirde bir arkadaşınızla o evet. bisikleti kontrol ettirmenizdir. O bisiklet kontrol edildikten sonra eğer bisiklet gidip almanıza değer bir bisikletse sizin amacınıza, hedefinize uyuyorsa o arkadaşınız vasıtasıyla alışverişi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum.
Evet.
Çünkü tatsız durumlar yaşanabiliyor. Benim başıma geldi, parayı gönderdim ama bisiklet gelmedi, telefonlar kapandı gibi. Veya aynı şehirdeyse de mutlaka deneyin, bakın tur atın, viteslerini değiştirin, bisikleti biraz dinleyin. Kadrosuna çok dikkatli bakın. Bisikleti çamurlu almayın, bisikleti evet. mutlaka temizleyin çünkü çamurlu olan bölgelerinde kadroda çatlaklar olabilir, kadroda kırıklar olabilir. Çamur onları saklar, daha sonra siz bir hevesle alır evde yıkarsınız
ve görürsünüz.
Bakarsınız ki kadro çatlaktır ve ondan sonra da geri dönüşü çok zor olan şeyler.
Evet, yani
maşa olayı.
Maşa olayını konuşabiliriz ama evet. daha çok hani ikimiz de bu arada hani düz maşa bisikletler kullanıyoruz.
Hepimiz üçümüz yani.
Yani hepimiz. Evet. Ve hatta bende vardı bir tane süspansiyonlu bisiklet ve direkt sattım yani. Çünkü evet. biz genelde tur yapan insanlarız. Ve hani yüklerimizi koyuyoruz. İçine çadır, tulum, mat falan. Onda biraz açıkçası fazla ağırlık oluyor yani bana sorarsanız.
Evet.
Yani düz maşa daha iyi. Siz mesela düz maşa ile ilgili...
Yani ben şöyle ağırlıktan ziyade yani tur bisikleti kullanıcısı
daha
veya
akıcı
işte şehir yani. Bisikleti kullanıcısını düşünerek şehir içinde ve bulunduğu şehrin civarındaki mahalle köyleri gezerken ben çok amortisöre ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum.
Çünkü böyle kaldırımdan atlayıp zıplamıyorsa veya bir bulunduğu kentteki hani kent ormana falan gidip böyle atlama zıplama yapmıyorsa amortisörlü bisiklete ihtiyacı yok. Amortisör bisiklete ayrıyetten bir yarım kilo veya bir kilo getirebiliyor. O yüzden hem o ağırlıktan kurtulmak hem de daha hafif bir bisiklete sahip olmak adına amortisörsüz bisiklet tavsiye ediyorum.
Ama amortisörü varsa bunun kitlenir özelliğinin olmasına da özellikle dikkat evet. edilmesi lazım. Çünkü yokuş çıkarken eğer amortisör açıksa ve siz o her pedal bastığınızda yükün bir kısmını amortisörün diyor.
Evet, gücümüzü alıyor.
Aynen gücümüzü alıyor. Evet. Amortisör de buna da eğer varsa dikkat edilmesi yerinde olur.
Peki hemen bir diğer soruya geçeyim. Sizce vites konusu yani bisikletin 30 vites olması ya da 29 vites olması önemli midir?
Yani şöyle aslında bisikletin hani bir 7x3 yani 21 vites dediğimiz eski model viteslerdense biraz daha güncel olan modellerin tercih edilmesinin daha iyi olduğunu
düşünüyorum. İşte ara vitesler
de evet ama bu modelleri de tercih ederken bu modellerin kendi içindeki vites oranları önemli. Yani
evet.
bir bisiklet Shimano'nun son güncel bir versiyonu da olabilir ama o versiyonun dişli oranları size uygun değildir. Çünkü neden? Tura gidiyorsunuzdur, rampa tırmanacaksınızdır. O arkadaki rublenin minimum 34 olması lazım.
Evet,
34 dişli
evet,
olması 34 gerektiğini dişli. Düşünüyorum.
Çok rahat oluyor.
Öndeki ayna kolun
en küçük
dişlisinin yani 20-22
maksimum yani, 26.
Maksimum 26 olması lazım. Benim kendi kullandığım Fuji Touring bisikletin arka rubledeki en yüksek dişlisi 32. Öndeki rublede 26. Bu beni açıkçası ön arka heybelerimi yüklediğimde zorluyor.
Evet.
Ben kondisyonum iyi olduğu için kurtarabiliyorum o günkü faaliyeti. Ama başka bir kullanıcı o durumdan memnun olmayabilir, kendisini o gün zorlayabilir ve bu turculuktan uzaklaşabilir.
Evet.
O yüzden arka rublenin 34-36 olması gayet keyifli hale getirebilir. Düşük hızla yorulmadan o rampayı rahatlıkla çıkabilirsiniz.
Hayır, çıkabilirsiniz.
Evet. Daha detaylısını arada da.
Aynen. Benim de Oğuzhan'ın söylediklerine katılıyorum. Hani şu anda gördüğüm çok böyle 11 vites ve 12 viteste arada birkaç modelde çıktı. Yalnız bunların Türkiye'de çok fazla yedek parçası yok. Aslında
evet.
fiyat performansı evet. biraz fazla yukarıdalar şu anda.
Evet.
Hani bir miktar daha senelerin geçip böyle bunun orta segmente düşmesi beklenebilir. Çok tercih
evet.
etmek doğru değil. Benim kendi kullandığım bisiklette 3x10 hani beni gayet rahat ettiriyor. Ona göre de işte arka ruble 36, öndeki 24. O şekilde kendim toplamıştım. Ve dediğim gibi aslında bu arka rubledeki büyük kişinin mümkün olduğu kadar büyük. Ön rubledeki de ön ayna koldaki küçük kişinin mümkün olduğu küçük olması lazım. Bunun yanında da eğer düz yolda gidiyorsanız, hani asfaltta işe gidiyorsanız çevre yolundan, ben işe bisiklette gidiyorum gidebildiğim zamanlar, bisikletin belli bir hızda akıcı olması da önemli.
Evet, evet.
Ve bu hızı da sağlayabilmek için aslında bu sefer arka rubledeki küçük kişinin işte 11 veya 13, ön ayna kolda da işte benimki 48 ama bence 44-42'ler de gayet rahat iş görüyor.
Bence de yani benim de ön rublem, ön ayna kolu, özür dilerim, ayna koldaki oran 26-36-48. Kaç kere kullandın 48'de? Çok nadir.
Ben
çok
de yani hiç. Yani.
O yüzden keşke 42 olsaydı.
Hı-hı. Bir de bundan bahsetmişken şeyden de bahsedeyim. İşte bu viteslerde hep görürsünüz Shimano'da işte XD,
Alivio
falan.
Evet.
Devo. Yani aslında bunların hepsi aslında en yukarıda genelde bu dağ bisikleti için XDR durur. İşte XDR, XD, Deor, Deor SLX bölümünde.
SLX, evet.
LX. Ondan sonra Alivio, Acera falan diye gidiyor.
Evet.
Benim burada söylemek istediğim çok fazla bu Acera mı, Alivio mu, SLX mi o kadar aşırı takılmaya gerek yok. Bunun yerine vites ayarınızın iyi olduğuna dikkat edin.
Kesinlikle.
Yani iyi bir vites ayarı yapılmış Acera, bence kötü bir vites ayrı yapılmış X'den çok daha iyi atar.
Evet. Süper atar.
Aynen. İşte bisikletinizi gerek bisikletçi de yaptırabilirsiniz, gerek kendiniz de yapabilirsiniz internetten falan işte. Çok zor bir şey değil aslında. İki tane videoyu çeviriyorsunuz.
Ek olarak burada bir şey söylemek istiyorum. Yani doğru vites ayarı, hem o bir de vitesleri doğru kullanma.
Evet,
yani şu turlarda yeni başlayan arkadaşlarda çok sık görüyorum. İşte rampaya geldiklerinde arkadaki rublede vites altta 6. viteste, 5. viteste kalıyorlar ve çeviriyor ama çıkamıyorum diyor. Halbuki vitesi düşürmesi lazım. Yani evet. Vitesi aktif kullanması lazım. Vitesi düşürüp hem aynı kolda hem de arka rubledeki vitesi düşürmesi lazım. Daha aktif kullanması lazım. Onun üzerine şeyler var. Yani ön aktarıcı 1'deyken arka rubledeki de 1, 2, 3. Sonra 4'e attığın zaman rubleyi de 2'ye alman lazım gibi.
Evet,
bununla ilgili detaylı videolar var. Vitesleri daha aktif kullanmanız sizin sürüş konforunuzu arttıracak.
Bir de aktif kullanırken şundan da bahsedeyim. Siz mesela bir yokuşa geldiniz ve 6. viteste kaldınız.
Evet.
Aynı kol 2'de kaldınız. O anda artık bisikletiniz iyice yavaşladıysa böyle pedala ağırlığınızla basarken vitesi arttırayım demeniz, küçüğe almanız zincir kırmanıza veya bisikletin komponentlerine zarar vermesi olur.
Aynı zamanda kendisinde sakatlayabilir.
Düşebilir. Bu direkt boşa çıktıktan itibaren.
Boşa da çıkabilir. Çünkü o şekilde aklınızda 2'den 1'e değil, 1'den de boşa gelir. Bir anda boşalır. Dolayısıyla belli bir kadansı koruyup hani o pedallar ağırlaşmadan aslında vitesleri doğru şekilde tık tık tık düşürmek.
Düşürmek.
Hem sizin hem de bisikletiniz için en doğrusu.
Bu pratikle olacak yani.
Biraz pratik.
Peki şeye de ufak bir girersek eğer. Mesela ideal bir tur bisikletinin lastik kalınlığı kaç olmalı sizce?
Ya bu duruma göre değişir. Ben oldukça ince lastik kullanıyorum. Ve yüklü geziyorum. Ve daha tepe bayırda geziyorum. Yani 32-28 çarpı, yani 700 çarpı 32 benim lastik ölçüm. Ama kaliteli bir lastiğim var. Şivalvin'in.
Evet.
Zırhlı bir tur lastiği var.
Bizi öneriyoruz buradan ayrıca.
Yani biraz ağır bir lastik. Ağır lastik olmasının yanı sıra dayanıklı ve benim ön arka yaklaşık 20 kilo bagajlarımı rahatlıkla taşıyor. Beni de taşıyor yani. Öyle. Ama tabii biraz daha böyle patikalı, işte dağlık bölgelerde, yaylalarda falan geziyorsanız bu 32, 34, 36, işte 38, 40 falan oralara gidebilir. İdeal ölçüsü bence 36 ile 40 arasındadır yani.
Sen ne diyorsun Arda?
Ben de o sana katılıyorum. Burada bir de hani bizim dediğimiz ölçüler 28 inç için. Eğer 26 inç bir bisiklete biniyorsanız bunda en küçük 1.8, 2 falan diyebiliyorum tur bisikletlerinde.
Evet.
Hani çok fazla böyle 2.20, 2.40'lara falan gitmeye kesinlikle gerek yok. Özellikle bu hani dağdan bir iniş yapmıyorsanız ve dişli 2.20 bir lastik size düz yolda çok zorlayacaktır.
Evet.
Dolayısıyla
evet, kalın lastik.
Evet.
Hani çok biraz suyu tahliye edecek ama bir miktar silik. Yani
evet.
Üstünde su kanalları olsun. Silik bir lastik, zırhlı bir lastik, Shivalve olur. Continental, evet. Max'inde farklı modelleri var. İnternetten bulabilirsiniz. Kalınlığı ise 26 için bence 1.8 ideal ama bu tamamen sizin şeyinize bağlı. Nasıl yerlerde, nasıl yüklerlisi sürdüğünüze. 28 için de ben 1.40 kullanıyorum. 1.60 kullanan da var. Ha, bu arada şey de söyleyeyim, bu teker inceldikçe şeyde sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. Özellikle böyle çok kumlu yerde
Direkt saplanıyor.
Saplanıyor. Bir de mesela işte Erdem'le benim bisikletlerim birbirine yakın. Benimki ama 1.40, onunki 1.60'tı. Mesela bir yokuşa gelmiştik bir yerde. Benim gerçekten arkada bir pati çektiği için ince olduğunda ben çıkamamıştım ama o çıkabilmişti.
Evet, o da onu da etkiliyordu.
Aynen yani, ama öte yandan da benim bisikletim de düz yolda. Bu ince lastiğe karşı daha iyi akıcılığı vardı.
Evet, doğru.
Hani burada tamamen şudur budur diye tam bir doğrusu yok bu işin aslında. Bisiklet, doğa, spor çoğu şeyde olduğu için hepsinin belli avantaj ve dezavantajları var. Bunu kendinize göre en iyi şekilde değerlendirip karar vermeniz en doğrusu.
Aynen.
Peki şimdi bir sonraki soruya geçelim isterseniz. Bisiklet ve komponent yükseltme. Mesela diyelim ki ben bir bisiklet aldım ve böyle bu kadar kalınlıkta bir dağ bisikletim var.
Evet.
Ve bunu artık hani daha akıcı, yolda da böyle daha uzun süreler üzerinde kalabileceğim bir bisiklete değiştirmek istiyorum. Sizce ne önerirsiniz?
Yani durum o zaman şöyle. Siz bir bisiklet almak istediğiniz mağazaya gittiniz. Mağazalar her zaman olduğu gibi size bir dağ bisikleti sattı.
Sattı, aynen.
Evet, ve bulunduğunuz şehirdeki dernekle işte şehir içi ve çevredeki mahallelere gidip geliyorsunuz ama böyle kalın lastik bir bisiklete ihtiyacınız yok. Sürüş konforunuzu arttırmak istiyorsunuz.
Aynen.
Bence bunda birinci öncelik lastik ebatınızı küçültmek olur. Yani daha az önce bahsettik. Lastiklerinizi inceltirseniz 26 ise veya 28 ise fark etmez. Zaten 28 de genelde incedir. 26 ise bisiklet jantınızın boyu, onun kalınlığını inceltebilirsiniz. Daha sonraki durumlarda viteslerindeki hani performans veya o dişli oranları memnun etmezse sizi Shimano'nun veya SRAM'ın üst modellerine geçebilirsiniz.
Evet, geçebilirsiniz.
Frenleri tatmin etmiyorsa üst grup fren alıp takabilirsiniz. Yani fren komponent. Bunlar satılıyor.
Satılıyor. Bir tek viteste şunu söyleyeyim. Ben çok fazla vites değiştirmeyi o kadar önermiyorum. Çünkü vitesteyken şöyle mesela 7'li bir sistem var atıyorum. Hani eskiden kalma. Bunu 8'liye geçince sadece arka rubriyi değiştirmek yetmiyor.
Evet. Komple.
Komple zincir değiştirmeniz lazım. Aynı kolu değiştirmeniz lazım. Vites kollarını değiştirmeniz lazım.
Bir de yani şey de lazım. O kadro kaçlıya kadar izin veriyor?
Tabii bir de o var. Yani oradaki boyut önemli.
Yani 7 vitesli, yani arkadaki rublinin 7 olduğu bir bisikleti birden 10'lu takamıyorsunuz. Yani oradaki şey de önemli. Bisikletin teknik ölçüsü de önemli.
Dolayısıyla bu işi yaparken mutlaka internetten iyi araştırın. Çünkü sonrasında elinizde hani böyle iyi bir, mesela çok güzel bir aktarıcı alırsınız ama
bu uyumlu olmaz.
Vites kolumunla uyumlu olmaz ve o hiçbir zaman istediğinizse performansı vermez.
Evet.
Bu tarz yükseltmeler yaparken çok dikkatli olmak lazım. Evet. Ama bence de en size hani marjinal faydası en yüksek yükseltme, eğer tekeriniz kalınsa bunu inceye geçirmek.
Aynen öyle. İnceye geçirdiğiniz zaman ciddi bir fayda edersiniz.
Doğru.
Akıcılıkla falan alakası yok ama bence güzel bir yükseltmenin de ikincisi sele.
Evet.
Yani eğer uzun tur yapıyorsanız mevcut seneler biraz sert oluyor. Bunun üstüne bir jel kılıflar satılıyor. Ondan alabilirsiniz.
Yok, kullanışlı olduğunu düşünmüyorum ben.
Ben de onların kullanışlı.
Evet, uzun vadede çok şey. Yani güne kurtarıyor.
Evet.
Ama uzun vadede.
Onun yerine petlight giymek daha iyi bence. Petlight.
Yani aslında bizim en sevdiğimiz çözüm Brooks. Hani
Brooks sele.
İkimiz de Brooks kullanıyoruz sanırım.
Evet.
Hani genelde benim de gördüğüm turcular da Brooks kullanıyor ama biraz ilk maliyetine pahalı. Biraz bakımıyla ilgili de birkaç trik var. Hani sele ve tekerlek benim gördüğüm önemli, kolay, basit yükseltmelerden ikisi.
Peki şimdi tabii turlara gidiyoruz ve genelde tur bisikleti kullanıyoruz. Sizce iyi bir tur bisikleti nasıl olmalı? Yani gidonuyla başlayalım mesela. Sizce kelebek gidon ya da drop bar ya da normal düz gidon kullanmak arasında ne gibi farklar var?
Yani düz gidon yani fena değil, kullanıyor insanlar ama 50-60 ve 50-60 kilometre ve üstü sonrasında insan vücudu farklı pozisyonlarda ilerlemek isteyebiliyor. Yani o anki bileklerinize düşen ağırlık, omuzlarınıza düşen, belinize düşen ağırlık farklı pozisyonlarda ilerlediğiniz zaman sizi anlık rahatlatabiliyor. Ben drop bar bir gidon kullanıyorum. Yani Fuji Touring'deki orijinalinde gelen drop barı kullanıyorum. Ve eğilme pozisyonu biraz daha dik tutma pozisyonu, gerektiği zaman yanlardan tutma pozisyonu, frenlerin üzerinden tutma pozisyonu benim sürüş konforumu arttırıyor.
Evet.
Farklı açılarda bisiklet kullanıyorum o noktada. Yani düz gidona göre bence güzel. Kelebek gidonlu bisiklet hiç kullanmadım. Yani sadece arkadaşlarımdaki bisikletleri kullandım emanet. Öyle kelebek gidona bakmak için. Bana çok hitap etmiyor kelebek gidon. Bana çok büyük geliyor yani. Ama sürüş konforu olarak drop bar'dan bence daha konforlu.
Tabii. Bence de. Bence içlerindeki en konforlusu kelebek.
Evet. Yani. Evet.
Ben de kelebeğe bir şey eklemek istiyorum. Zaten mesela düz barınız varsa aslında oradaki fren kolları ve vites kolları o düz bara göredir. Siz gidip evet. drop bara geçemezsiniz.
Evet,
drop bara
geçmeniz
için fren kolları ve vites kollarınızı değiştiriyor olmanız lazım. Aslında sizin evet. düz bardan gidebileceğiniz kelebek gidon.
Kelebek gidon.
Bu arada kelebek gidon gitmeden önce çok rastlarsanız bence bir bar entleri de deneyin. Hani böyle
evet.
sonuna boynuz takılıyor. Mesela benim o vardı. O da gayet işte böyle tutuyorum, böyle tutuyorum.
Evet.
Hani o da rahatlatıyor.
İlla pratik bir çözüm.
Pratik bir çözüm. Kelebek gidona geçtiğinizde ise hani bence de rahatlığı var ama ne bileyim ben dropların gömüşünü bisiklete daha evet. fazla seviyorum.
Evet.
Gömüşler.
O kadar da rahatsız etmiyor. Drop bar aldıysanız yalnız şeyi de yapmanız lazım. Gidon sargısı da yapmanız lazım. Evet. Bu da bir detay. Hani
çok severim.
Skeçini de hani sağlayabilirsiniz. Kendi tasarımcısınız böyle şekilde.
Bununla ilgili evet. bayağı YouTube videosu var.
Yani evet.
Gidon sarımıyla alakalı. İzlemenizi tavsiye ederim yani.
Evet bayağı güzel. Biz üçümüz de drop bar kullanıyoruz. Ve ben kendi sargılarımı falan kendim sarmıştım. Çok evet. çok da güzel oluyor.
Güzel.
Ve sargıyı şunu da söyleyeyim. Sargı böyle bir iki senede bir falan da gidiyor. Hani onu burada evet, değiştirebiliriz.
İki senede değiştirebiliriz.
Aynen evet. değiştirebilirsin. Peki size bir soru daha sorayım. Şimdi iyi bir tur bisikletinin arka bagajı. Sizce nasıl olmalı?
Yani o bagajda birçok farklı markalar var. İşte Tubus var, Rock Rider var.
Rock Time
var. Rock Time var. Ondan sonra Ortlep, özür dilerim Ortlep demişim. Topic var gibi. Ben uzun zamandır Topic kullanıyorum. Hatta Fuji Touring'in üzerinde gelen orijinal arka bagajı çıkarttım ve Topic'i kullanıyorum.
Hı-hı.
Bence keyifli. Heybelerin klipslerini geçirebileceği demirler ve onun üzerine taktığım çantanın demirleri farklı birbirinden. O yüzden çantalar daha rahat duruyor. O özellik Topic'te hoşuma gidiyor. Bunlar da kendi içlerinde disk frenli ve frenli bagaj olarak ayrılıyorlar.
28 inç 26 inç
evet, bisikletinize uygun ölçüdeki bagajı almanız gerekiyor. Yoksa montaj yapamazsınız ve ürünü tekrar değiştirmek zorunda kalırsınız gibi. Bunlar da sıkıntılı işler zaten.
Ben
ama yani bagaj bu üç markadan ilerleyebilirsiniz yani.
Evet.
Yani bir şey ettim hani illa bu marka değil farklı bir markada almak istiyorsanız evet. şeye özellikle dikkat edin. Sadece o sele borusundan sıkan bagajlar iyi olmuyor. Mutlaka
iyi olmuyor.
Aynen tekerin orada da arka tekerin o tarafta da bir bağlantısı olsun ki iyi taşısın.
Evet.
Bunun yanında bir de en o başlangıç düzey bagajlar genelde şey olabiliyor. Ayarlanabilir oluyor bu çubukları.
Evet.
O ayarlanabilir olanlar da ben onlardan da kullandım. Genelde eğiliyorlar tur esnasındayken böyle.
Evet. Ağır üzerine bindiği zaman.
Ha eğilmeye falan başlıyor. O da bu sefer bagaj böyle şeyin tekerinizin üstüne binmeye başlıyor.
Evet.
Hani iyi bütçe yani bütçesi düşük bir şey istiyorsanız bile en azından şeye dikkat edin. Ayarlanabilir değil işte 26 ince göre 28 ince göre neyse o. İkinci olarak da tekerin oradan da hem tekerin oradan hem de sile borusunun o taraftan bağlantısının
olması önemli.
Olması önemli. Bunun dışında Oğuzhan dediği şey de gerçekten iyi oluyor. O yan çantanın takıldığı demirle üstteki platform arasında bir miktar
evet,
yükseklik farkı
olması. İki tane demir oluyor şöyle yani, birbirine paralel gelen. Onun evet. da olması biraz önemli.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Yani böyle 2 günlük ve üstü turlara çıktığınız zaman zemin koşulları değişebiliyor. Ve bisikletinizde de bir ağırlık söz konusu.
Evet.
Zamanla bu bağlantı vidaları esniyor. Ve siz farkında olmadan çıkıp düşebiliyor.
Evet,
bir turda Gökçeada turumuzda başımıza gelmişti. Ve Arda yanında yedek vida getirerek turdaki diğer arkadaşın o anki durumunu kurtarmıştı.
Evet,
yani yanınızda bir iki tane o alyanlı vidadan mutlaka taşıyın arkadaşlar.
Evet. Ki onlardan bir tanesi düşerse aslında diğer atıyorum dörtlü bir sistem ise bir tanesi düştü. Diğer üçüne binen yük arttığı evet, için bir anda hani diğerlerini kaybetmezsiniz artıyor yani.
Öyle.
Yani dört tane abi bir tanesini kaybettim evet. devam edeyim ne yazık ki çok denemiyor.
Bisikletin kadrosuna da orantısız bir yük yüklüyorsunuz.
Peki çanta konusuna ne dersiniz? Bisiklet evet. çantası.
Çanta. Bence kamplı bisiklet turlarında en önemli araçlardan bir tanesi yani. Hı-hı. En önemli evet. ekipmanlardan bir tanesi. Çanta.
İlk şeyi söylemek lazım belki. Sırtta çanta taşınarak
yok evet o zaten çok zararlı bir şey yani. Daha geçen bizde bir okulda bir arkadaş düştü. Sırt çantası varmış. Yeri düşüyor ve şu an burnu ve şurası komple kırık çocuğun. Çanta da arkadan destek yapmış. Çok kötü bir şekilde yeri çarpmış. O yüzden sırt çantası ile bisiklet sürmeyin arkadaşlar.
Ya yani illa hani o anda sırt çantası olmuyor, bisiklet çantası olmuyor ama sırt çantasını arkaya böyle bungee ile bağlamak.
Evet. Yani olabilir evet.
Yani bu arada yükü bisiklete taşıtmak lazım.
Evet. Bu arada şeyden anlayışımız var. Hiç sürmez mi? Sadece suyunuz ve bir ceketiniz varsa elbette sürülüyor. O sırt çantası yani sürülür. Hı. Ama çadırım, uyku tulumum falan koyduğum çanta sırtta gitmiyor yani.
Olmaz, evet.
Yani sen devam istersen.
Yani bisiklet çantalarına gelince bu yani bisikletli tura çanta üreten birkaç tane böyle firma var. Ve bunlar böyle şey ön sırada başı çekiyorlar. İşte Ortlet'tir, Vaude'dir, Topic'tir. İşte bilmiyorum Tubus'un çantaları var mı da. Ama benim bildiğim üçü bu. Sonra XLJ'nin çantaları var.
Decathlon'un çantaları var.
Decathlon'un çantaları var. Timberline'in çantaları var gibi. Ama en başı çeken Ortlet ve Vaude. Bunlar da kendi işlerinde modellere ayrılıyor. Ortlet'inkiler. İşte Vaude'ninki Aquabag oluyor. İşte
Karakurum var.
Karakurum oluyor. Roadmaster oluyor gibi. İşte modelleri var. Ben Vaude kullanıyorum uzun süredir. Oldukça memnunum. Suya dayanıklı bir çanta değil. Yağmura dayanıklı bir çanta değil. Onun yerine bir kılıf var. Onu o kılıfı üstüne geçirdiğiniz zaman yağmura veya suya daha dayanıklı hale geliyor. Tabii ki yine de %100 su geçirmez değil Ortlet gibi. %100 su geçirmez olan modelleri de var. Ama benim tercih ettiğim, ben kullandığım heybede cepler olmasından yanayım. Yani bisikleti bir yere çektiğim zaman yanındaki heybenin bir tane fermuarını açıp oradan bir aylanı rahatlıkla alabilmek istiyorum. Sadece aylanı almak için heybeyi komple açmak, yukarıdan kıvırdığım heybeyi komple açmak bana çok mantıklı gelmiyor. Ya o heybenin üst tarafında bir fermuar daha oluyor. Oraya işte pasaport koyabiliyorsun, işte bilet koyabiliyorsun, kimlik, cüzdan filan. Tekrar fermuarı, yani fermuarı aç kapa hareketiyle oradaki malzemelere rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Evet. Sana sürekli lazım olabilecek malzemeleri. Çünkü her şey gidon çantasına sığmıyor. Yani o yüzden ben heybede yan cepler olmasından yanayım. Ama mesela Arda Vaude'nin Aquabag modelini ben kullanıyor ve üstten kapatıyor. Evet, o da işte avantajları Arda bahsediyor. Ama o avantajlarını geçmeden önce dikkat etmeniz gereken şey bu heybelerin bagajlara bağlandığı noktadaki plastiklerin kaliteli olması. Evet,
bir de 3 noktadan bağlantı olması.
3 noktadan bağlantı olması evet, gerekiyor. Yukarıdan 2, aşağıdan da 1. Yani bu lütfen yani bu heybeler de pahalı ürünler. Yani 500 lira, 600 lira, bazen 1000 lira para veriyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey bagaja doğru bağlayın ki o klipsler sizin ikinci turunuzda kırılmasın. Yani çünkü o klipslerin yenisini bulmak, sökmek, takmak ve o günkü oturunuzu mahvetmek gerçekten şey sıkıntılı işler. O yüzden doğru bağlantı yaptığınızdan emin olun. Bagaja doğru her 3 bağlantının da bagaja eşit olarak yük dağıttığından emin olalım. Yani bahsettiğim şeyler.
Ben bu çantada iki arkadaşımla gördüğüm bir problemden bahsetmek istiyorum. Hani sizde tekrar oluşmasın diye. Ki bence bu bahsettiğim problemde bir Vaude'nin de tasarımsal eksikliği var. O da şu. Şuradaki kulakları kaydırmanız için aslında şuradaki turuncu yerleri hafif açıp kaydırabiliyorsunuz. Gevşetmez ama sonra elinizle sıkabiliyorsunuz. Fakat burada elinizle sıkmanız buna yeterli olmuyor. Bu tur esnasında
bu açılıyor.
Aynen açılıyor ve aslında açıldıktan sonra da şurasında bir metal parça var. O metal parça buradaki plastiği yemeye başlıyor eğer fark etmezsiniz. Sonra da plastiğin bir tarafı eğer açılırsa bu da aslında metalin oradan çıkmasına ve çantanın bir şekilde kullanımlı şekil almasına sebep oluyor. Dolayısıyla benim önerdiğim burada normalde plastik kapaklar oluyor ama ben çıkarttım. Mutlaka bunu bagajınıza göre istediğiniz ayar yaptıktan sonra alyanla sıkmanızdır. Mesela şu an benimki elle hayatta açılamaz.
Hiç oynamıyor.
Hiç oynamıyor ve bu şekilde olduğu için aslında şu plastikte hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bir de şey satılıyor arkadaşlar. Özellikle şu kırılabiliyor. Şeyden dolayı böyle taşın üstüne falan koyarsanız şuradan çit falan gidebiliyor. Şu yedekleri satılıyor. Yedeğini almakta fayda
yanınızda
var.
Yanınızda yani uzun süre çıkıyorsanız yanınızda bulundurmanızda fayda var. Bu da Vaude'nin Aquabag modeli. Az önce bahsettiğim gibi bu çantanın sağında, solunda, önünde, arkasında herhangi bir cep yok. Ama %100 su geçirmez olan bir çanta. Arada artı ve eksilerinden bahsettim.
Yani diğer olsan dediğine göre bir artısı bence şey var. Fermuarlar falan yani kısa turda çok önemli de uzun turda fermuarlar bozulabilen mekanizmalar aslında.
Evet, fermuar olmaması çok daha iyi.
Onun dışında gerçekten o sıfır su alma olmuyor. Bu önemli. Bu biraz daha böyle nasıl diyeyim? Rugged yani böyle sağa at, sola at bir şey olmuyor. Ağzını kapatıyorsun. Evet. Gidiyor ama işte günlük turlarda diğeri kadar rahat değil. Evet. Ben bir tek şeyden bahsedeyim. Hani böyle bir çanta alırsanız işte o bahsettiği pasaportumu nereye koyacağım, aletleri nereye koyacağım, nasıl çözdüğümü söyleyeyim. Ben mesela bir tane şuradan hemen alayım. Mesela bu benim şey bisikletteki tamir aletlerim bunun içinde duruyor ve bunu kadroya şey yapıyorum. Onun dışında gidon çantam var. İşte gidon çantamı her şeyi koymaya çalışıyorum. Koyamadım mesela şeyi koyamam güzel. Bir yağmurluk veya durduğum yerde üstüme giyeceğim poları koyamam. Bunun içinde aslında benim bu vade çantalarımın yanında bunun üstüne gelen bir tane daha vade çanta.
O da sosis çanta dediğim.
Hayır,
o sosis değil ya, o şey. Vade'nin kendi tap gezi şey, var.
Tap gezi. Evet. Ondan bahsediyorum.
Aynen ondan bahsediyorum. Veya Vade'nin o Silk Road daha küçük çantası var. Evet. Mesela o tarz hızlı ulaşmak istediğim çantalarımı da bunun o üst çantasına koyuyorum. Yani
evet.
Benim yerleşimde aslında genelde şu şekilde. Bu çantalarda genelde çadır, uyku tulumu, mat, işte evet. Diğer tarafında mutfak malzemeleri gibi hani durduğum zaman ulaşmak istediğim şeyler. Bunun üst çantasında da işte mesela deniz kenarından tur yapıyorsam işte mayom, gözlüğüm, yani böyle polarım, aynı şey. Yani böyle gün içerisinde ulaşmak istediğim şekilde çantalarımın içinde doldurarak aslında bu problemi bir miktar çözüyorum.
Çanta yerleştirmesi konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Turdayken yani sürüş esnasında ihtiyacınız olmayacak, sadece artık o günkü sürüşü bitirdiğinizde ihtiyacınız olacak malzemeleri çantanın en altına koyup, koyup gün içinde daha aktif mesela bir tişört veya bir işte güneş kremi, işte cüzdan gibi şeyleri çantanın daha üst kısmına koyarsanız ihtiyacınız olduğunda daha rahat alabilirsiniz. Aynı yani zamanda uyku tulumu, işte çadır veya diğer kıyafetler çantanın da doğru bir şekilde durmasına, dengeli bir şekilde durmasını sağlıyor.
Ben bir şey ekleyeyim, hemen şuradan da alayım. Mesela çantanızda bir miktar su geçirmesinden şey yapıyorsunuz. Şöyle dry bag'ler alabilirsiniz. İnternette de satılıyor. Mesela çantanız su geçirmez değil. Atıyorum ip çamaşırınız ve çoraplarınızı şöyle bir dry bag'e koyup içine koyduğunuzda
çok iş yapıyorlar. Yani.
Evet. Çok daha düzenli oluyor çünkü şey biraz sıkıntılı gerçekten. Mesela çorabı böyle aralara, ip çamaşırları aralara falan koyarsan gerçekten sonra toplaması, çıkartması şey falan
sorun.
Ben mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum yani böyle her şey bir yerde ve daha küçük çantalarda. O daha küçük çantayı toparlıyorum, onu bir büyük çantaya koyuyorum şeklinde o şekilde ilerliyorum.
Yani bu bisiklet, malzeme, İşte çadır, işte yolculuk. Bunların her zaman daha farklı doğruları var.
Evet.
Kişiden kişiye değişen şeyler.
Evet, evet.
Yani biz temel olan doğruları söylemiyoruz. Sadece bizim için olan doğru olan şeyleri
söylüyoruz. Kendi deneyimlerimizi.
Evet, bir malzeme alırken ya işte şöyle doğrusunu alayım, şöyle yapayım falan çok fazla araştırmaktansa ben artık o malzemeyi alıp yolda test etmenizi öneriyorum.
Doğru.
Yani malzeme alımı tabii ki araştırmadan malzeme almayın ama çok da fazla araştırıp vakit kaybetmeyin.
İşin içinden çıkmayacak.
Çünkü her malzemenin benim için %100 doğru olan malzemenin Arda için eksileri var. Sizin için de eksileri olabilir. Belki sizin için daha fazla doğruları olabilir. O yüzden malzemeyi alın, bisikleti alın ve yola çıkın.
Evet.
Benim her zaman diyeceğim şu, aslında belli bir bütçeniz varsa malzemeden daha ziyade bunu gezmeye harcayın.
Evet.
Yani
evet.
Çok fazla malzeme olup paranızı bitirip ondan sonra ya hiçbir yere de çıkamıyorum demeyin. %80'ini gezme, %20'sini malzeme harcayın. Önemli olan gezmek. Evet. Çünkü malzeme sizi tabii bir miktar daha konforlu yapar ama bu malzeme ıslanan çantalarla çok daha kötü bisikletlerle gezen insanlar var. Onlar da en az bizim kadar, benim kadar zevk alıyor. Önemli olan geziyor olmak.
Bir de ne olursa olsun yani bisiklet aldınız, malzeme aldınız falan her zaman için bir 200-250 lira köşeye koyun ve güvenlik ekipmanları yani kask, eldiven, ışık bunlar her zaman yanınızda olmalı.
Ve ilk yardım çantası şöyle.
İlk yardım çantası ve bisiklet tamir kitleri.
Evet.